yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. 15.05 Türkiye'de saatlerimiz ve hoş geldiniz diyoruz Hayatın Sesleri'ne. İşle başladı birlikteliğimiz 15.55'e dek sürecek her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Bizleri arayabilirsiniz 15.55'e dek 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişim kurabileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri olarak sosyal medyadan da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi söyledikten sonra şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin sizler ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Gül sensin, koparıp saklasam anlamazsın. Keşfettiğim en garip şeysin, geceye benzeyen bir sabahsın. Yalnızlığım bitti mi dersin, sorusu olmayan bir cevapsın. Belki Fatih, belki de Taksim, yorgun gönlüme son duraksın.
At kendini gözlerimden, anlamak istiyorsan beni tut yine ellerimden. Uçmak istiyorsan at kendini gözlerimden, anlamak istiyorsan beni tut yine. Afrika şiveni saklamazsın. Fazla aşktan öleceksin sen de, aklını toplamazsan. Sanki bir gün döneceksin yalnızlığın yollarından. Belki Fatih, belki de Taksim, sandığın bir sokaktan. Uçmak istiyorsan at kendini gözlerimden, anlamak istiyorsan beni tut yine ellerimden. Uçmak istiyorsan at kendini gözlerimden, anlamak istiyorsan beni. Thank you.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Psikiyatr, doktor Sayın Serpil Yandı Vargel bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba.
Bugün annelik işlevi üzerine konuşacağız sizinle. Şimdi annelik kişinin tüm hayatını değiştiren, iç dünyasını da değiştiren tecrübeler silsilesi diyebiliriz herhalde, değil mi? Ama tabii tüm bunları yaşarken türlü korkuları da beraberinde getiriyor ne yazık ki. Şimdi anneliğin işlevi nedir diye bir başlayalım. Neyle başlar?
Ben çok teşekkür ederim bu davetiniz için. Çünkü hekim olarak koruyucu hekimlik benim gönlümde çok ağırlıklı yer tutar. Anneliği çalışmak toplumun sağlığı açısından en ağırlıklı konu.
Evet.
Yani gelecek toplumun bedenen, ruhen, sosyal açıdan iyilik halinde olabilmesi için ilk inşada başta olan güç annedir. O yüzden bunun üzerinde ne kadar konuşulsa yeri vardır diye düşünüyorum.
Biz teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için.
Ben de çok
için.
Teşekkür ederim. Annelik işlevi önce mekan. Anne ve babadan gelen genetik miras, zigot canlı, ilk canlı hali annenin rahminde yer bulur. Anne önce bir mekan teşkil eder.
Evet.
Rahminde önce bir 9 ay 10 gün eğer miadına kadar sağlıklı gelişimi sağlanır ise bir bedenen ona bir konaklık eder. Daha sonra da dünyaya geldikten sonra da ilk ona şekil veren sevgisiyle, şefkatiyle onun sağlıklı bedenen, ruhen büyümesini sağlayan kucaktır anne.
Aslında en önemli işlev galiba,
evet,
değil mi?
Tümüyle, biyolojik açıdan.
Evet, evet.
Ama annelik işlevi sadece biyolojik işlevle sınırlı değil. Annelik işlevi aslında cinsiyetle de doğurganlıkla da sınırlı değil. Bir canlıyı sevgi ve şefkat mayasıyla büyütebilmek annelik işlevi. Bazen
o zaman
baba
annelik
da yapar.
İşlevini ben de aynı şeyi söyleyecektim. Baba da yapabilir
baba
o zaman.
Baba da yapabilir. Evet. Baba ya da bir canlıyı dünyaya geldikten sonra onun bu büyümesine eşlik eden ebeveyn yerini alan kişiler de yapabilir. Yani hassas canlının ilk hayata hazırlandığı dönemdeki görevler.
Evet. Peki nedir annenin en önemli işlevi desem?
Yani ilk
dünyaya
aklıma,
geldikten sonra.
Tabii ilk aklıma gelen sevgi ve şefkat. Hı-hı. Ama bu biyolojik olarak olağanüstü bir ahengin içerisindeyiz. Zaten doğa kendini buna hazırlar. Yani anne gebeliğinden itibaren beyninde bir takım değişiklikler meydana gelir. Ve beyinde salınan bir takım hormonların etkisiyle dünyaya getireceği canlıya karşı daha eş duyumlu olacak. Ona karşı hassasiyet, şefkat duymasını sağlayacak oksitosin hormonu. Hormonu salgılanır.
Evet.
Bu hormon annenin bebeğine hassasiyet geliştirmesini, sesine duyarlı olmasını, empati yapabilmesini sağlayan bir hormondur. Yani doğa bir parça hazırlar. Bütün canlılar için geçerlidir.
Geçerli, evet. Bebeğin tabii ruhsal gelişiminde de annenin işlevi çok büyük.
Evet.
Yetiştirirken.
O yüzden annelik aslında olgunluk, bireyin olgun olduğu zaman yapabileceği bir şeydir. Çünkü anne eğer yeterli yetişkin, olgun, kendisiyle barışık bir anne ise o kendi bünyesinde canlanacak ve var olacak bireyi sağlıklı ruhsal açıdan büyütebilir.
Hı hı.
Yani kendiyle barışık olmayan, huzursuz olan, bedenen ruhen sağlıklı olmayan, sosyal açıdan sıkıntıları olan bir annenin dünyaya getirdiği bebeği sağlıklı yetiştirme şansı risklidir.
Risklidir. Peki şu yaştan itibaren daha iyi yerine getirir diyebilir miyiz? O kişiden kişiye mi değişir?
Yok, çok haklısınız. Yani hep burada belki sosyal bir hassasiyet konumuz. Çocuk yaşta evlendirilmemesi,
elbette,
çocuk yaşta anne olmaması, bedenen ruhen olgunluğa erişmiş olduktan, hı-hı, sonra.
Önce beyinde sanıyorum, değil mi? Evet. Hissedip bitirmesi gerekiyor öncelikle.
Evet, yani pek tabii ama başka bir, yani bu hassasiyetin geliştiği aşamalar vardır. Kardeşleri var ise ya da daha önce bir çiçek
Bakın. Ya da kardeşi yoksa, ya tam da tersi de olabilir.
Yoksa çiçek baktıysa, evcil hayvanı varsa, hani bir başka canlının sorumluluğunu alabilme açısından yetenekleri gelişmesine olanak sağlandıysa, onun sorumluluğunu alabiliyor ise, yani çok önceki aşamalarda donanım kazanması gereken noktalardır bir annenin ruhsal açıdan da.
Evet. Şimdi kişilik üzerinde de etkisi var sanıyorum, değil mi? Bebek büyümeye başlarken annenin.
Yani ilk inşaatı anne atar. Baba devreye girene kadar ya da evdeki diğer ebeveynler devreye girene kadar. Yani ilk şekil veren yetki annedir. Aynen. O yüzden onun o kişiliğindeki sağlıklı temelin mimarıdır bir taraftan da anne.
Evet.
O yüzden bu kadar önemlidir. Hı hı. Annenin kaygılı olması, tedirgin olması, depresyonda olması, sosyal bir takım sıkıntıların olması doğrudan bebeğin bütün hayatına, canının bütün hayatına yansıyacak olumsuz etkiler yaratır. Fakat şunu çok vurgulamak istiyorum. Annelerin son zamanlarda üzerinde bir baskı var. Ben ne yaparsam çocuğuma zarar veririm, ne yapmazsam iyi olur. Bu da çok sakıncalı bir şey. Çünkü
aynı kaygıyı çocuğa mı geçiriyoruz?
Ay, tümüyle. Yani çünkü her şeyde olduğu gibi mükemmel diye bir şey yoktur.
Evet.
Yani annenin mükemmel olması diye bir şey yok. Çok yönlü bir şey çünkü bir annenin çok açıdan donanımlı olması. O yüzden kaçınılmaz bir şekilde annenin hataları olacak. Yetersizlikleri olacak. Yanlışları olacak. Bunun çocuğa zararı olmaz, tam tersi faydası olur. Çünkü çocuk, yani annesinin o yanlış yaptığını görerek de kendisini daha iyiye gideceği algısıyla yola devam eder.
Evet, anneler de hata yapabilir.
Anneler de hata yapabilir. Annelerin üzerindeki o kaygının kalkması lazım.
Hı hı.
Ama olabildiğince yeterli anne olabilmek. Yani burada hep konuşacağımız, üzerinde duracağımız konu o. Olabildiği kadar annelik yapabilmek. Ama tam annelik diye bir
şey yok. İsterseniz olabildiği kadarı birazcık açalım. Ne kadar olabilir? Size göre değişir o ne kadar olabileceği. Evet. Bana göre değişebilir. Kişiden kişiye farklılık gösterir herhalde, değil
mi? Tümüyle öyle. Çünkü herkes kendi gerçeğinde yaşıyor. Herkes kendi yaşam ortamının gereği içerisinde yol alıyor. Olabildiğince'nin içeriğinde yatan şey budur. Anne yetkin olmalıdır, kararlı olmalıdır, yardım alabileceğini bilmelidir. Sevgi ve şefkati asıldır besleyici olan şey. Rehberlik yapabilmelidir. Yani bir şekilde benim zihnimdeki şemada annenin duruşu el feneri. Yani o çocuğun daha ileri yaşlar için konuşuyoruz. Yolunu bulabilmesi için onu aydınlatabilmesi yol feneri. Yoksa komut vermesi, yönlendirmesi den ziyade bir takım gerçekleri görebilmesine yardımcı olacak bir el fenerine sahip olması.
Hı hı.
Annenin ya da babanın ya da ebeveynlerin.
Evet.
Ama öncelikle annenin işlevinde sevgi, şefkat ve o ilk yıllardaki büyüme kısmı vardır. Baba daha sonra devreye güç olarak girer.
Ne zaman girer baba devreye?
Yani tabii sesi ilk algılamaya başladığı andan itibaren, yani anne ile çocuk arasında böyle bir karşılıklı adeta ayna görüntüsü gibi bir illüzyon vardır.
Hı hı.
Çocuk annesini kendisinin bir uzantısı gibi algılar ve merkezdedir.
Peki kız ve erkek çocukları için değişken
Hiç fark etmez. Zaten evet. Erken dönemde bu, hı hı, çok orada bir hemcinslik vardır. Yani orada henüz cinsiyet ayrımını hissedeceği yaş değildir. Ama ses oluşmaya başladığında, babanın sesi girmeye başladığında, annenin çocuğun beklentilerini tam karşılayamadığı zamanlarda benim ayna görüntüm değilmiş, merkezde değilmişim algısıyla çocuk gerçekliğe çekilir. Yani bir yaşından, 1,5 yaşından sonra.
Evet. Şimdi başlarda dediniz ki annelik işlevini baba da yerine getirebilir. Evet. Peki baba için de aynı şeyler geçerli herhalde, değil mi? Tüm annenin yapabileceği işlevsel görevleri baba da yapabilir.
Evet, tümüyle.
Yani daha farklı bir şey gerekir mi anne olmadığı için?
Yok. Yani bu tabii biyolojik annelikten farklı bir şey. Yani evlat edinilmiş olabilir, çocuğun büyümesine eşlik edeceği dönemde yer almış olabilir. Bunu baba da yapıyor olabilir. Yani babanın yapacağı işlevi anne de yapıyor. Bilir, yani evet. Anne de baba işlevi yapabilir. Mesela çocuğun ihtiyacı olan sevgi ve şefkatin karşılanması, daha sonra da hayattaki gücünü, dirayetini alabileceği, desteği alabileceği baba işleviyle desteklenmiş olmasıdır. Hı-hı. Yani aslında bu kadar da yalın ve basittir.
Evet. İlk ama temel. Tüm bunlar ilk bir yıl içerisinde olacak.
İlk 6 yıl.
İlk 6 yıl.
İlk
evet.
6 yıl.
Çünkü ondan sonraki süreçte çocuğun kişilik özellikleri dolayısıyla annenin bu işlevinden dolayı kazanılmış mı oluyor?
Ben bu temel, ben kişilik yapısını biraz böyle inşaat gibi de bir metafor zihnimde canlanıyor. Hı hı. Temel sağlam atıldığında, malzemeler sağlam olduğunda ve bunlar iyi işlendiğinde daha sonraki hayatta uğrayacağı depremlere daha dayanıklı oluyor o kişi. Hı hı. O yüzden ilk 6 yıldaki atılan inşaatın ruhsatı, temeli, sağlamlığı bütün hayatı boyunca onu rahat ve konforlu kılacaktır.
Evet. Ama o temelde sevgi
mayası
yatıyor.
Mayası önemli. Malzeme
evet, değil mi? Evet. Evet, malzeme orada. Evet. Çünkü o yaştaki çocuğun tek istediği kucaklanılmak,
o
sevilmek,
tabii.
O sıcaklığı hissedebilmek, değil mi?
Tabii. Yani bütün canlılar yaşam hakkıyla dünyaya geliyorlar ve bebeğin bir kendi doğa hukuku var. O ilk temin sağlanacak, o güvenin verilecek olan şey onun o yaşama hakkına sahip olduğu hissinin kazandırılması. Ve bunu büyük bir coşku ve tutkuyla, annelikte biraz tutku vardır.
Evet.
Tutkuyla bir aşk vardır anne ve çocuk arasında. Ama o her tutkulu aşkta olduğu gibi o çok ikircikli bir şeydir bir yandan. Hı hı. Hem hiç kopmak istemezler birbirinden. Aynı zamanda bir yandan da onun var olabilmesi için, ayrı bir özne olabilmesi için izin de çıkması gerekir.
Evet,
yani
evet.
Belki en sağlıklı
kopmasına izin vermek gerekir.
Kopmasına izin vermek gerekir.
Evet.
Çocuğun da anneden ayrılaraktan yapabildiğini görebilmesi gerekir.
Hı hı.
Bu kadar güçlü bağlardır.
Evet. Peki ne kadar zamandan sonra o kopmaya izin vermek gerekir acaba?
Yani tabii ben ve sen ayrımının ilk oluştuğu aylar 8-10 aylar. Yani hı hı. Çocuk bir bisküvi alır, annesine verir, kendi alır, ona verir. Böylece ben ayrıyım, o ayrı. Algısının başladığı aylardır.
Evet.
Anne daha sonraki tabii kaygılarıyla yürümeye başladığı andan itibaren kendi otokontrolünü kurmaya çalıştığı yaş aralığı 1,5-3 yaştır.
Hı hı.
1,5-3 yaş arasında bir yandan ona işte buradan gidersen düşersin, uf olursun öğreterek hem ona o erkini sağlamak. Hı hı. Aynı zamanda belki bir yürüteç gibi de hani onun düşmesine de engel olaraktan henüz daha ayakları üzerinde duramayan çocuk gibi ruhsal yapısında da ayakta duramayan çocuğa destek olabilmektir. Ama ne zaman yürümeye başladı o zaman bırakabilmektir.
Evet.
Ya da benim çok sevdiğim başka bir metafor bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir hayatta ayakların üzerinde durmak. Bir süre git onun arkasından tutup onu destekleyebilmek. Sonra evet. O beceriyi kazandığında bırakabilmek.
Evet. Yani yol gösterici olacak. Evet. Yol müsait olduğu zaman zaman elini bırakacak.
Aynen öyle.
Evet.
Bu çok kıymetli bir şey. Bütün hayattaki işlerine yansıyan bir şeydir. Ruhsal yapısını, ilişkilerini, evliliğini, profesyonel meslek hayatına, arkadaş ilişkilerine yansır bu ilk yıllardaki bağlılık, bağımlılık, ayrılabilme, kopabilme çok temel bir modeldir.
Evet. Keşke vaktimiz olsaydı, sizin de dediğiniz gibi hep üzerinde, çok üzerinde durulması gereken bir konu. Ancak süremizin sonuna geldik. Çok evet. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu konuda bilgilendirdiğiniz
ben
için, stüdyomuza
ederim.
Geldiğiniz için.
Sağlıklı sağ nesiller olsun.
Umarız teşekkür öyle ederim. Olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Psikiyatr Doktor Sayın Serpil Yandıvargel, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz. We'll be right back.
bir adım atarken dibine kadar, çileye batıp çıkarken içine atıp atıp yoluna basıp giderken, su gibi akıp geçer zaman, su gibi akıp yazın dozdun aman aman aman, sazdın sazdın aman aman aman, giderek üzdün bizi zaman, giderek üzdün yazdın çizdin aman aman aman, incecik izdin aman aman aman, sıraya düzdün bizi zaman, sıraya kaçıp yeni bir adım atarken dibine kadar, çileye batıp çıkarken içine atıp atıp yoluna basıp giderken, su gibi akıp geçer zaman, su gibi akıp gezin tozdun aman aman aman, sazlı sazdın aman aman aman, giderek üzdün bizi zaman, giderek üzdün gezdin tozdun aman aman aman, sazlı sazdın aman aman aman, giderek üzdün bizi zaman, giderek üzdün yazdın çizdin aman aman aman,
saat 5:29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi İzmir'e uzanmak istiyoruz. Çünkü İzmir uluslararası bir festivale ev sahipliği yapıyor. Edebiyat Festivali. İzmir Büyükşehir'in düzenlediği bir festival bu. Festivalin direktörü Sayın Haydar Ergülen telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
Evet, şimdi uluslararası bir festival dedik, Edebiyat Festivali. Ne kadar zamandır düzenleniyor? Başladığınızdan beri uluslararası düzeyde bir festival mi?
Evet, ilk başladığımızdan beri uluslararası bir festival yapıyoruz, Edebiyat Festivali. Bu yıl 3. yılını yapıyoruz. İlki her sene bir kavram ışığında yapıyoruz. Konularımızı ona göre seçiyoruz. Panellerimizi, tartışmaları, öykücüleri, romancıları, şairleri, şiir okumaların hepsini de o kavram etrafında toparlayan bir festival yapıyoruz.
Nedir bu senenin teması?
Bu sene güzel bir tema, edebiyat güzelleştirir.
Aa, çok güzel. Evet. Peki çünkü daha önceki yıllarda neydi?
İlk sene edebiyat özgürleştirirdi, ikinci sene edebiyat barıştırırdı. Bu sene edebiyat güzelleştirir diyoruz. Artık daha böyle özgürleştikten iyi, barış şeylere doğru gitmek istiyoruz.
Evet, özgürleştikten sonra, barıştırdıktan sonra elbette güzelleştirir. Çok güzel. Evet. Artık bundan sonraki tema ne olur? Bunları takip eden güzellikte bir tema yine bulacaksınız.
Vallahi mutlaka. Ben bazen espri olsun diye işte oynatır, zıplatır falan demek istiyorum. Güldürür gibi, hani hoş şeyler olsun.
Evet, evet.
Diye hani iyileştirir, zenginleştirir.
Kesinlikle, kesinlikle öyle.
Olabilir tabii.
Peki, şimdi isterseniz festivale dönelim yeniden. Bu yılki festival kapsamında neler var? Ne zaman başladı, ne zaman sona erecek festivaliniz?
Evet, bu festivalin ilginç bir tarafı var. Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. Ben direktörüyüm. İlk iki sene şöyle yaptık. İzmir'in ilçeleri malum birbirinden güzel, İzmir gibi. İşte Çeşme'den Urla'ya, Seferihisar'dan Dikili'ye, Selçuk'tan Torbalı'ya kadar 11 ilçede yaptık festivali. Yani yazın yapmıştık, Temmuz Ağustos gibi. Üçer günlük hafta sonları yaptık. Geçen yılda Mayıs ayında benzer bir şey yaptık. Bu sene Kültür Park'ta yaptık. İzmir Fuarı'nın olduğu park, biliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda tabii Ulu Önder Atatürk'ün, yani Cumhuriyetimizin kurucusu, liderimiz Atatürk'ün 19 Mayıs'ta tabii Samsun'a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla sonuçlanan 19 Mayıs'ında Gençlik Festivali yapıyorlar. Onunla birleştirdik ve Kültür Park'ta yaptık. İki hafta sonu yapıyoruz. Cuma cumartesi pazar, cuma cumartesi pazar. İlk yarısını 18-21 Mayıs'ta yaptık. Bu hafta da 25-27 Mayıs arasında ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz.
Evet. Şimdi o birinci bölüm ve ikinci bölüm kapsamını birazcık daha dinleyicilerimizle paylaşalım isterseniz. Neler olacak? Şairler ve yazarlar da var galiba, değil mi? Tabii, pek çok ülkeden.
Bir defa her yıl bir onur konuğumuz var. Bu yıl onur konuğumuz, büyük romancımız, Ankara'da oturan, benimle çok yakın arkadaşım 40 yıllık Hasan Ali Toptaş.
Evet.
Yani edebiyatımızın yüz akı ve gerçekten çok büyük bir romancı. Çok da mütevazi bir insan yani o. Onur konuğumuzdu. Onunla biz kısa birer açış konuşması yaptık. Arkasından da onunla ben 1,5 saatlik bir söyleşi gerçekleştirdim. Hasan Ali Toptaş'ı 1,5 saat konuşturmak, 1500 sayfalık roman yazmak gibi bir şey.
Ne güzel.
Evet. Çünkü çok az konuşur. Eskiden de çok az konuşurdu.
Evet.
Dedim, onu kandırdım. 45 dakika ya yapma filan haydarım dedi ama yok dedim, ama sonra 1,5 saat dedim, maşallah konuşuyormuşsun. Çok güzel bir sürpriz oldu İzmirlilere, herkese. Sonra tabii nelerimiz var? Şiir kürsülerimiz var. Şiir kürsüleri her gün belli saatlerde, ikişer üçer saat, Kültür Park'ın içindeki o yeşil alanda bir şair arkadaşımızın yönlendiriciliğinde isteyen gelip serbest biçimde şiir okuyor orada.
Hı hı.
İster bir çocuk, ister bir hanım, ister okuma yazma bilen, ister bilmeyen, yani sınıf, statü, ekonomik, hani kültür, hiçbir fark yok. İster doğaçlama okusun halk şiiri, ister birkaç dize karalamış olsun, ister şair olsun. Bunu yaptık ve gerçekten 40'tan fazla şair 3 günde şiir okudu ve zamanda yetmedi. Biz bu kadar ummuyorduk. Bu serbest kürsü. Yani hiç karışılmıyor. İsteyen gelip istediği gibi şiir okuyor. Onu yaptık.
Peki dinleyici var mıydı? Dinleyici kitlesi
nasıldı? Dinleyici defa yarısı sabit dinleyici. Yani ilk gün gelip oturuyorlar. 3 gün bütün paneller, şiir, okumalar, ne olursa olsun izleyen bir dinleyici var.
Ne güzel.
Bir de konusuna, paneline, şairine göre de gelen tabii bir şeyler. Çok güzel bir şey. Yani öyle bir şey, ama mekan da çok güzel. Görmenizi isterim. Tam Kültür Parkı için yemyeşil. Başınızı kaldırınca gökyüzünü görüyorsunuz. İleriye bakınca yemyeşil kırları görüyorsunuz. Yani bütün şeylerden, gündelik kaygılardan, dertlerden, trafikten, stresten, şundan bundan uzak. Hakikaten edebiyat güzelleştirir diyorsunuz. Ben dedim. Böyle evet. Oldu. Evet.
Evet, mutlaka.
Biraz panellerden bahsedeyim vaktimiz varsa.
Lütfen, buyurun, var efendim.
Tabii bu, çünkü hani dediğim gibi barıştırmak, özgürleşmek, güzelleştirmek, onunla etrafında paneller düzenliyoruz. İlk panelimiz edebiyatla güzelleşen coğrafyaydı. Buna da genç ama çok iyi bir romancı Kaan Murat Yanık. Sonra ünlü bir oyuncumuz Nilüfer Açıkalın. Aynı zamanda biliyorsunuz romancı.
Evet.
Ve yine genç ama iyi bir romancı Gülşah Elikbank, Seferi, onlar katıldılar. Ve edebiyat bir coğrafyayı nasıl güzelleştirir ya da bir şehir edebiyatı nasıl güzelleştirir, onunla ilgili bir konuşma yaptılar. Bu sene her sene bir ülkeyi seçiyoruz ve odak ülke olarak onun şiirini ele alıyoruz. Bu sene Finlandiya'dan konuklarımız vardı. 3 tane şair, Lea Kalenius, Olite Kateni ve Rita Can Koçak. Bu üçü Finlandiya şiiri hakkında konuştular. Bizim şiirimize benziyor. Daha çok sözlü geleneğe dayanan bir şiir, halk şairleri falan da var. Şiirler okudular. Şiir akşamında da Amerika'dan, Çin Halk Cumhuriyeti'nden, İtalya'dan, Romanya'dan ilk akşam 4 konuğumuz vardı. Onların yanında da bizden Elçin Sevgi Suç ve Nurduran Duman, 6 şair, şiirler okudular. Tabii yani dünyadan gelen şairler kendi dillerinde okuyorlar. Biz her sene bir antoloji yapıyoruz, festival kitabı tabii önceden. Onda her dilin en yetkin çevirmenlerini, onların şiirlerini çevirtiyoruz. Romenceden çevirtiyoruz, İtalyanca'dan.
Gelenlere dağıtıyor musunuz bunları?
Tabii, veriyoruz onları da. Hı hı. Onlar da şeyden izleyebiliyorlar Türkçelerini. Ama aynı zamanda arkadaşlarımız Türkçelerini okuyorlar.
Evet, o muhteşem. Böyle. Gerçekten İzmir Kültür Parkı güzelleştirmiş oluyorsunuz.
Vallahi
böylece.
Evet, karşılıklı oluyor güzellik, biliyorsunuz. O da bizi güzelleştiriyor şehirde.
Ne güzel.
Açılış konserimizde Hüsnü Arkan, tabii çok ünlü, çok sevdiğimiz Ezgi'nin Günlüğünden de
evet.
O yapıyor. Daha sonra yine şiir akşamında bu kez Belçika'dan, Tunus'tan, Almanya'dan gelen şairler ve bizden Sinem Sal, Yusuf Alper, Hasan Özurak, Mehmet Sait Aydın gibi arkadaşlarımız şiirler okudular. Pazar günü Özgür Mumcu ile bir söyleşimiz vardı. Hem yazar hem de romancı, biliyorsunuz kendisi.
Evet.
Ve o akşamı şiir ve türkü dinletisiyle kapattık. Şükrü Erbaş, günümüzün en önemli şairi, çok önemli bir şair, Ankara'da yetişmiş. Onda Metin Karaosta'nın söz, sazı eşliğinde şiir okudu, konuştu, saz çalındı filan. O akşamı da böyle bir şeyle kapattık. İlk haftayı böyle kapattık. İkinci haftada 25 Mayıs Cuma günü başlıyor.
Evet ve yine bir hafta dolu dolu geçecek. O kadar güzel anlattınız ki Sayın Haydar Ergülen. İzmir'de olmak istedim.
Buyurun,
o festivalde olmak istedim.
Tabii,
Kültür Park'ta o yeşilliğin içinde.
Herkese evet. Açık etkinlikler, ücretsiz, onu da söylemek istiyorum tabii. Bütün
ne güzel.
Etkinlikler, konserler, tiyatro da var. Bu haftada masal kürsümüz var. 3 gün.
Çok güzel efendim.
Tabii.
Gerçekten.
Bir tane masalcı arkadaşımız yine şiir soluyor. Masallar okuyacaklar, masallara davet edecekler. İsteyen masalını gelip okuyacak, anlatacak. Yani bizim geleneğimiz, kültürümüz çünkü.
Evet.
Bunları yaşatmak istiyoruz.
Evet, bizim programımız içerisinde de var öyle bir bölüm.
Tabii, ne güzel.
Çok da ilgi çeken bir bölüm.
Evet.
Efendim
evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Rica hayatınız
eserine konuk
ederim.
Olduğunuz için. Size kolaylıklar diliyoruz.
Ben çok
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun efendim. İyi
hoşça
günler.
Kalın.
Siz de hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'deydik. İzmir Büyükşehir'in üçüncüsünü düzenlediği İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali ile ilgili festival direktörü Sayın Haydar Ergülen'den bilgiler aldık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve başkentten yine müzik diyoruz.
Öldürürsün.
sihirli sözcükler. Ve Hayatın Sesleri'nin son bölümündeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la birlikte. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün Okuma Sanatı ve Edebiyat Hayatımı Nasıl Kurtardı kitaplarından yola çıkarak okuma sanatında ustalaşmak evet. nedir diye konuşacağız ama şimdi hepimiz kitap okuruz. Hepimizin kendine göre okuma alışkanlıklarımız vardır. Bu nasıl sanata dönüşür acaba? Bunun sanatı var mıdır?
Var, öyle görünüyor yani. Var olduğunu söylüyorlar. Önce makalelerini bulmuştum bir edebiyat dergisinde. Bu kitaplara dikkatimizi çekmemizi sağlayan Sedat Demir ve Gökçe Gündüz'e teşekkür edelim. Onlar çünkü üzerine çalışmış, ben de yararlandım. Her iki kitap da çok keyifli. Özellikle Edebiyat Hayatımı Nasıl Kurtardı çok eğlenceli deliği olan bir kitap. Merve Pehlivan çevirmiş Türkçe'ye. Çok bizim aslında edebiyata bakış açımız, özellikle memleketimizdeki yoğun gündeme de odaklandığımızda biraz mesafeli oluyor. Edebiyatın çok işe yaramadığını, yarasa bile çok nasıl söyleyelim, elzem olmadığını hı-hı. düşünüyoruz. Oysa edebiyat hayat kurtarır gerçekten. Yazarın en sonda söylediğini biz başta söyleyelim. Diyor ki edebiyat hayat kurtarır. Benim de bununla ilgili şüphelerim oldu ama en azından kurtarıp kurtarmayacağını düşünmek bile insanı hayatta tutabilir.
Güzel.
Asıl mesele orada.
Evet. Yaşamı kitaplarda bulmak mı acaba?
Yazar özellikle David Shields'in Edebiyat Hayatımı Nasıl Kurtardı? Yazar aslında kendi macerasını anlatıyor. Biraz otobiyografik bir kitap. Bakış diyebiliriz. Annesi ve babası gazeteciymiş ve de önemli yazarlara, gerçek yazarlara tapıyorlardı diyor annesi ve babası için. Bana da tapsınlar istedim ve o yüzden yazar olmak istedim. Yani edebiyat sadece okuyucusu olduğu sürede değil, yazarı olmak istediği sürede de hayatını kurtarmış. Yaralı bir hayatın içinde yaşarken derinliğe varmak çok mümkün olmuyor. O yüzden edebiyatta hep gidip geldi ilişkim. Ama küçük yaştan beri hep yazar olmak istiyordum. Ertelenen ümit kalbe maraz getirirmiş. Edebiyat beni hem yaktı hem iyileştirdiği söylüyor. Bizim de aslında zaman zaman yaşadığımız dertlerin devası başka bir yerde oluyor. Hani biz bir dert yaşıyoruz günlük hayatın içerisinde. Sevdiklerimizle anlaşmakta, birisini anlamakta, kendimizi ifade etmekte dert yaşıyoruz. Ve bunlar çok önemli dertler. Hani böyle rafa koyup 3 gün sonra geri çıkarabileceğiniz şeyler değil. Hep gün içinde gözümüzün önünde duran dertlerimiz. O dertlerle baş edebilmenin yolu maalesef o derdin içinde değil. Tam tersine biraz kaçıp kendi kendimize kalacağımız ve edebiyattan destek alabileceğimiz yerlerde, eğer oradan geri durursak kendimizi çok kurak bırakıyoruz. Susuzluğumuzun farkına varmak kolay ama iyi bir okur yazar olmadığımızda uğradığımız şeyin farkına varmak çok mümkün değil. Onun için zaten derdimiz bu. Yani bir şeyin okur yazarı olmak o kadar değerli ki bundan vazgeçtiğimizde acımasız bir şey bu hayat içerisinde. Belki işte David Shields'in de uğraştığı şey bu. Acımasız tarafı şu, bundan mahrum kaldığımızda neyin güdük kaldığını görmemek çok üzüntülü.
Evet. O zaman okurun bir tanımını yapalım. Okur, okur yazarlık, okurla okur yazarlık arasındaki o farkı dinleyicilerimizle paylaşalım.
İşte onu da daha çok Damon Young'un Okuma Sanatı kitabında bulabiliriz. Şöyle söylüyorlar, bir metnin derinine inmek, derinine inebiliyor olmak okurluk. Ve bunu belli bir alanda çeşitli metinlerin derinine inmek ne demek? Aslında biraz onu açalım. Eğer kendi içsel duygu durumumuzdan bağımsız olarak bir metni ve metnin içinde de yazarı görebiliyorsak, yazar bunu neden bu tarafından anlatmış, niye böyle anlatmışa ilişkin bir fikrimiz varsa o zaman metnin derinine inebiliyoruz. Yani benden bağımsız olarak mümkün olduğunca görmeye çalışmak. Metnin derinine inip belli bir alanda metni ve metnin üzerinden yazarı görebiliyorsam okurum.
Yani alfabeyi biliyor olmak değil, bunu yapabiliyor olmak, okur olmak. Eğer bu alanda yan yana okumalar yapıp bunlardan yorumlar yazabiliyorsam da yazarıyım. Okur yazar olmak, herhangi edebiyat okur yazarı da olabilirsiniz. Ama mesela benim sizin de konuklarınız arasında biliyorum Gülün Karabağ var.
Evet.
Onun da öğrencilerice çalıştığı bir çalışmaya şahit oldum internet üzerinden. Barış okur yazarlığı üzerine çalışıyor. Yani medyaya baktığınız zaman Barış'a dair şeyleri bu anlamda okuyup bu biraz önce bahsettiğimiz şekilde yazabilmekten herhangi bir şeyin okur yazarı olabilirsiniz. Hani medya okur yazarlığı var sizin mesleğinizle örtüşen ya da çocuklara ilişkin, çocuk eğitimine ilişkin kimi dinamiklerin okur yazarı olabilirsiniz. Şimdi biz bu söylediğim çerçevede okur yazar olmadığımızda neyden eksik kalıyoruz? Güdük kaldığım tarafım herhangi bir alanda yazılanı tam olarak görememe durumundayım. Kendi duygularımdan soyutlamadan bir metne bakamıyorsam eğer okur değilim demektir.
Evet.
Ve bu bana dünyanın daralması gibi son derece ağır bir sonuç getirir. Sadece kendi kendime ve kendi düşüncelerimi okurum. Dünyam genişlemez. En iyi örneği sanırım çok bilindik bir örnektir at gözlüğü. Çok kullanırız biz iki taraftan atlar hükmesin diye takılan şu çeperlere görme engelidir. Fakat hayata böyle bakmaya başlıyoruz ve bu çok tehlikeli. Hele de günümüzde sosyal medya üzerinden paylaşımlarımız bu ölçekteyken. David Shields bu yüzden demiş ki zamana direnebilmek isteyen kitaplar yürek burksa da çünkü direnemiyor kitaplar zaman zaman. Artık yalnızca bu şekilde yani dijital olarak okuyup yazabiliyoruz gerçeğiyle yüzleşip çağdaş kültürle bir arada yaşamanın ve bu kültürün enerjisini edebi amaçlara yöneltmenin bir yolunu bulmak durumundayız. Bu yüzden edebiyat şu anda da bizim hayatımızı kurtarıyor. Çünkü farklı platformlarda, örneğin bloglarda ya da dijital süreçlerde okuyor olabiliriz. Farklı uzunluklarda okuyoruz. Artık böyle 300 sayfalık, 400 sayfalık romanlar çok okunmuyor. Genellikle en iyi şey bir paragraf. Yazarın da söylediği gibi. Hani tek bir paragraf artık en iyi metin oldu. Ama yine de bu okuryazarlığa ihtiyaç duyuyoruz. Eğer biz bu okuryazarlık konusunda tam karşılığı bu güdük kalırsak, kendi dünyamızı küçültmeyi tercih ettiğimizi fark etmezsek, yani okuma sanatında ustalaşmak bir ileri aşama aslında. Bizim istediğimiz şey bir okura evrilmek, tekamül etmek aslında eski ifadeyle. Okur, alfabe biliyor olmaktan, yazılmış bir şeyi okuyor olmaktan okur olmaya gidemezsek eğer bizden önceki kuşaktan çok duyduğumuz bir şeydir. Ben duydum bunu aile büyüklerinden. Ben zannederdim ki dünya bizim köyün şu ilerideki çitini geçince bitiyor. O kadar dar bir hayatım vardı. Biz daha tehlikeli bir durumdayız. Biz dünyayı bildiğimizi sanırken kendi görüş açımızın dışına çıkamıyoruz. Eğer kendi görüş açımızın dışına çıkamazsak neyden vazgeçtiğimizi bilemiyoruz. At gözlüğünün bir nasıl söyleyelim görünmeyen halini yaşıyoruz biraz önce verdiğim örnekte. En iyi benzetme şu olabilir. Yapılabilecek bir şeydir. Hakikaten gözlerinizin iki yanına elinizi koyup şöyle bir evinizdeyseniz mutfağa su almaya gidin. Ne kadar zorluk çekersiniz. Biz dünyaya böyle bakıyor olabiliyoruz ve fark etmiyoruz.
Evet. O zaman kitaplar sayesinde yaşamı daha iyi anlayabiliyorsak, yaşamı daha iyi anlıyorsak sanata dönüştürebiliriz herhalde, değil mi?
Ve sanata dönüştürerek kendimizi ifade edebiliriz. Çünkü temelde ihtiyaçlarımız hep aynı bin yıldır. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Karşı tarafa anlaşılabilir mesajlar göndermeye çalışıyoruz. Karşı tarafın bize gönderdiği mesajları anlayabilmeye çalışıyoruz. Hangi platformda olursak olalım. Daha bugün Filistinli öğrencilerin Cenevre'de yaptığı bir protestoyu izledim ben internet üzerinden. Ne kadar değerliydi. Bağırsak, çağırsak, bir takım haksızlıkları dile getirmeye çalışsak o kadar etkili olmaz. Müzik de ve sanatla anlatıldığı zaman gerçek değerinde ve tam karşıda kalpten bir noktaya ulaşıyor mesajlarımız. Bir yazar şöyle söylemiş, tam yerine konan bir nokta gibi kalbi delip geçen başka bir güç yoktur.
Yeah.
Ve biz kimi zaman noktalarımızdan vazgeçtiğimizde aslında bir kalbe ulaşan, hatta o kalbi delip geçen bir güçten feragat ettiğimizi bilmiyorsak eğer, çok ciddi bir sorumluluk. Çünkü kendimizi anlatmaya devam ediyoruz. Hayatımızı kurtarmaya çalışmaya devam ediyoruz. Kendimizden vazgeçmemek için okumalıyız. Bir paragraf iyidir. Birkaç paragraf gün içinde oradan buradan okumak insanı hem zinde tutar. Biraz önce şairimizin de söylediği gibi insanı güzelleştirir.
Evet.
Ama aynı zamanda dünyaya açık tam bir insan olabilmenin de herhalde en temel yollarından biri.
Peki ülkemizin okuryazar profiline bakınca neler söylersiniz?
Türkiye'de kitapların, yayıncıların ifadesiyle Türkiye'de kitap basımı çok yüksek. Ama maalesef en büyük kalemi ders kitapları ve test kitapları oluşturuyor.
Hı
hı. Kalan kitapların da bir bölümü çeviri. Biz yine de çeviri kitapların çevirmenlerine de çok borçluyuz aslında. Biz yine de bir köşesinden tutup kitabın üretilebilir bir ürün halinde tüketilebilir bir ürün olmasına çalışıyoruz cümleden. Ama çok fazla kitap evi kapanıyor. Yani internet üzerinden siparişler de yardımcı oluyor okurlara belki. Ama kitap evleri sadece kitap satın alınan yerler değil. Okuyucuların vakit bulabildiği, can bulabildiği yerler.
Evet.
Biz kitap evlerinden vazgeçer gibiyiz Türkiye genelinde. Sayısını tam hatırlamıyorum ama 400 küsür civarında kitap evi kapanmış son 2 yılda.
Çok fazla.
Çok fazla sayısı var. Yani bu bulunduğunuz semtte kitap görmemek demek bir anlamda. Evet. Bu önemli bir şeydir. Yani bulunduğunuz semtte fırının kapanması gibidir aslında. Hı hı. Bulunduğunuz semtte alışık olduğunuz en basiti, bütün dinleyicilerimiz hem Türkiye'de eminim yurt dışında da benzer tecrübeler olabilir. Biz bakkallar kapandığında çok önemsemedik. Şimdi süpermarketlerimiz var. Ama hayatımızda hangi dinamiklerin kaybolduğunu yaşarken fark ediyoruz.
Evet.
Ve bizim için hala kasiyerin tanıdığımız market diğer marketlerden daha iyi market oluyor. Çünkü ilişki dinamiğimiz böyle.
Evet.
Kitap evlerinin kapanması da bizim kitaplarla mesafeli olduğumuzu gösteriyor. Hüzünlü ama yine de internetten ya da arkadaşımızın, abimizin, babamızın kitaplığından edindiğimiz kitaplara kendimizde can vermek en değerlisi.
Evet, bir an önce o mesafeyi kapatmak gerek. Daha fazla
can damarı.
Evet, çok daha fazla kitap evleri kapanmadan bir an önce yolumuza devam edelim diyelim. Evet, ve çok teşekkür edelim sevgili Berna Kutlat'a. Haftaya yine birlikteyiz. Sihirli Sözcükler köşemizde sevgili Elif Berna Kutlat'a ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ve Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.